Ayrım 16.
Gömlek mi, mintan mı? Paranın kirini mi anlamış? Yine gelmişsiniz, hem bu kez büyük adaya. Titreyen sesim mi? Gelmedim. Bir daha hiç gelmedim. Siz hikayemi düşündüğünüz için ama masada alay etmişlerdi. Saik Faik'in adası dediğim için. Öyle söyleyince bayağı olurmuş, klişe olurmuş. Sustu. Sustunuz. Kıymışlar inceliğini hikayenin. Konuşman gerek. Başka bir hikayenizi düşünüyordum. Sonbaharın gelişine şaşıran çocukla ninesini. Şaşırmıyor, ürküyordu. Sesi alabildiğine sakin. Deminki kırgınlığı geçmiş. Ninesi sözümü kesti. Ninemdi. Alnı kırış kırış, kocamış sevecen bir nine. Özlemiştim. Özlediğiniz için mi yazmıştınız? Siz özleyince mi yazarsınız? Siz özleyince mi yazarsınız? Özleyince. Artık özlemiyorum diye fısıldıyorsun. Ne adadasın, ne yazarlar kooperatifinde, vapurda, dumanda, denizin hırçın dalgasında, sonbaharda, çamlar altında, kuşların erken, daha erken ötüşünde, çıngırakların çınçınında, ölümde, ölüm haberini okuduğun derginin sayfalarında. Sabah, yazarken. Akşam, aynı sayfaları bir kez daha yazarken. Sisleri okumak orada güzel. Saygı duyarak gülümsüyordu, senden yaşça epey büyük. Kekelemiştin, teşekkür ederim. Belki gönül indirirsiniz, küçük bir kitabevi. Gönül indirmeye, öyle ya, ancak gönül indirebilirdin, vakit bulamadım. Ölü hikayecinin hayali çekildi. Yaşasaydı ne değişecekti, ne düzelebilirdi? Soruyorsun ihtiyar kaplumbağa. Hiçbir şey diye yanıtlıyorsun. Üzüntülenmiş mintan, doğuştan kederli gözler. Bunları sezip hissederek, hatta belki uzaktan anlayarak. İhtiyar kaplumbağanın gezindiği yazı makinesi. Sonra gecede siren sesleri, polis mi, can kurtaran mı? Susuyorsun ihtiyar kaplumbağa. Kasım 2001. Ada gezintilerim. O zamanlar iyimser ütopyalara da, onların tam karşıtı kötümser ütopyalara da adaların yer, mekan, sığınak olduğunu bilmezdim. Kınalı adaya giderken ütopyalardan zaten habersizdim. Yarın Kınalı adaya gidiyoruz denmişti. Virginia Woolf'un James'i gibi hiç sevinç duymadım. Ordu pazarlarının resimli kataloğundan bir buzdolabının resmini kesmiyordum. Fakat herhalde yere oturmuş, Almanya'dan getirdiğimiz trenlerle oynuyordum. Ada sözcüğü çarpmıştı. Adaların denizler ortasında hüküm sürdüklerini az buçuk biliyordum. Ada daima açık denizlerle birlikte gözümün önüne gelirdi. Açık denizlerde gönlümü çelen sonsuz özgürlüktü. Açık denizleri, beyaz perdenin çocuk hülyama armağan ettiği görüntülerden bilirdim. Günün birinde sözlükte kıpkısa ada tanımını okuyunca irkilecektim. Etrafı suyla çevrili kara parçası. Ben James gibi sonsuz bir sevinç duymamıştım ama annem Mr. Ramsey ile aynı şeyi söylüyor. Yarın sabah erken kalkmalı diyordu. Daha önce gittiğimiz büyük adayı hayal meyal hatırlıyordum. Kınalı ada bir bakıma gördüğüm ilk ada oldu. Cihangir'de Kumrulu Yokuş Sokağı'ndaki Ümit Nüvit apartmanına yeni taşınmıştık. Sahiden de erken kalktığımız ertesi sabah Sirkeci'den veya köprüden, Karaköy'den binmiş olmalıyız vapura. Adalar iskelesinin o zamanlar nerede olduğunu hatırlayamıyorum. Yorgun belleğimde canlandırmaya çalıştıkça köprü belirir gibi oluyor. İlk yazdı ve hayli serin bir sabah. Hava kötü olduğu için adaya gitmekten önce cayılmış, sonra yine yola çıkılmıştı. Keşke caymakta inat edilseydi. Kınalı ada bizi karamsar yüzüyle karşıladı. İskeledeki güzel Sirakyan evleri bile asık yüzlüydü. Bu ikiz evleri sonraki görüşlerimde hep süslü püslü gatolara benzetmişimdir. Akasya tarafına mı, Jarden tarafına mı, Manastır tepesine mi gideceğimize babam bir türlü karar veremiyor, öylece bekleşiyorduk. Ah o Jarden sözcüğü, bana pek oynak, pek hoppa gelirdi. Orada bir zamanlar Jarden gazinosu varmış. İyice rüzgar çıkmıştı. Siyah lacivert deniz beyaz beyaz köpürüyor, kıyıya dalgalar çarpıyordu. Denizdeki deniz kuşları gökyüzüne uçtu. İskeledeki ay yıldızlı bayrak çırpınıp duruyor. Ada yaz yaşamasına koyulmamış. Dediğim gibi iskelede epey oyalanmış. Açık bir bakkaldan kaşar peyniri, salam, francalı almıştık. İki termosumuzun birinde su, ötekinde çay. Açık manav bulsaydık meyve de alacaktık. Öbür gezintilerimizde annem hep piknik yiyecekleri hazırlarken bu kez nedense elimiz boş gidiyorduk adaya. Bir kır lokantası bulacağımızı umuyorduk. Adayı böyle sessiz, ıssız görünce babam geleneğimizde adalara gitmenin, adalarda oturmanın pek olmadığını söylemiş, dört elle tarihe sarılmıştı. Bilmem kaçıncı yüzyılda, 17. olabilir. İstanbul'a gelen Fransız bir seyyah adaları gezmiş, izlenimlerini seyahatnamesine yazmış. O zamanlar bilmem kaçıncı yüzyılda Türkler buralara papaz adaları, keşiş adaları derlermiş. Uzaktan kına renginde görünen kınalı ada makilerle kaplıymış. Manastırlarda yaşayan papazlar hem kınalı adada hem öteki adalarda ihtiyaçlarını karşılayacak kadar sebze, üzüm yetiştirirler, balık avlarlarmış. Sofralarında her öğün midye, istiridye hatta havyar olurmuş. Dünyanın şatafatından uzak yaşamak isteyen bu papazlar eski püskü, keşiş kıyafetleri giyerlermiş. Adada dünyanın şatağından zaten eser yokmuş. Seyyah, papaz adalarına gizlice şarap, rakı içmek isteyen yeniçerilerin geldiğini yazıyormuş. İçip içip kavga çıkarırlar, bağları bahçeleri yakıp yıkarlarmış. Bunları adeta korkuyla dinlemiştim. Akasya tarafına gitmemiştik. Manastır tepesi tercih edilmiş, Ayios Hristos manastırına kadar gidilmişti. Aşağıda manastır koyu, inci burnu şimdi daha dalgalı, daha hırçın, yaban görünüyordu. Gözleri oyularak sırtında hırlım pırtın bir giysi, buraya sürülmüş Romanos Diyojen'den habersizdim elbette. Aya İrini Kilisesi'nde, şu bizim Topkapı Sarayı'nın girişindeki kilise. Baltayla parçalanan İmparator Leon'un cesedinin buraya getirilişindendi. Bununla birlikte manastır bin yılı aşkın acılar, kasvetler söylüyordu. Hele kül rengi gökyüzünün altında. Uzun, anlamsız bir yürüyüştü o kınalı ada günü. Ne kır gazinosu ne başka ada gezintileri, kimseler yoktu. O zamanlar hikayesini bilseydim Alparslan'a yenilmiş Roman Diyojen'in haykırışlarını işitebilirdim. Evlerin kepenkleri kapalıydı. Bir ara eski bir yapanın önünden geçmiş, avluda çocuklar görmüştük ve buranın yetimhane olduğunu öğrenmiştim. Anasız babasız çocuklar yurdu, sonra matemli çorak mezarlıklar. Kınalı adadan hayal kırıklığıyla döndüm. James'in 10 yıl sonra gidebildiği deniz fenerinden duyduğu hayal kırıklığı bende bir günde patlak vermişti. Belki bu sebeple ada benim için uzun süre kötümser ütopyaların mekanı oldu. Diyebilirim ki İstanbul'un adalarına uzak durdum. Hiç gitmedim değil adalara. Hemen o yaz Madame Juliet'in Büyükada'daki köşklerine bir kez daha gitmiştik. Bir kez daha diyorum çünkü hayal meyal hatırladığım ilk ada gezintim meğer Madame Juliet'in Nizam Caddesi'nin başında mı sonunda mı olduğunu şimdi artık unuttuğum evineymiş. Annemin çocukluk arkadaşı Madame Juliet eşini dostunu her yaz Büyükada'ya ille çağırırmış. Dedemin çok önemli bir söz söylüyormuşçasına söyleye geldiği adı üstünde büyük ada sözü bir yandan da büyük adanın İstanbul adaları arasında en büyüğü olduğuna işaret edermiş. Anneannemler çok eskiden bir yaz mı iki yaz mı büyük adada yaz evi kiralamışlar. Dedem de o mevsimlerden sonra adı üstünde büyük ada demeye başlamış. Madame Juliet bu söze her zaman Kızıl Adaların en büyüğü diye düzeltirmiş. Tabii saygısını, nezaketini, zarafetini hep koruyarak, hep mağrur bir edayla gülümseyerek. Onun Kızıl Adalar demesine herkes şaşarmış ve kızıldan bambaşka anlamlar çıkartır. O kadar zengin, o kadar varlıklı, elmasa zümrüte boğulmuş Madame Juliet'in bu Moskovluğundan ürkermiş. Madame Juliet kendisine Bolşevik, komünist gözüyle bakıldığını hissetmiş, sezmiş, sezinlemişçesine her defasında yaz geçerken makiler kuruyor, kızıl bir renk alıyor. Bu yüzden bizim buralar Kızıl Adalar diye açıklar, Sonra yine başı yukarılarda gülümsermiş. Öyleyken yeni gülümseyişinde saygıyla nezaket, zarafet payı biraz azalmış, indirgenmiş olurmuş. Madame Juliet'in Nizam Caddesi'ndeki şale benzeri köşkünde hakikaten mücevherlere boğulmuş haliyle gördüm. Vaktin kuşluk vakti olmasını aldırmayarak oksijen sarısı saçlarını elmaslı bir taçla bezemişti. Küçük küçük kahkahalarla gülüyor, anneme "Hatırladın mı, gelinlik tacım, bunca yıl sonra" diyordu. Yalnızca gelinlik tacı mı? Kulaklarında elmaslı, zümrütlü salkım küpeler, sol elinin yüzük parmağında hayli iri zümrüt yüzük. Geniş palmiyeli, hurmalı, manolyalı, elbette çamlı, ıhlamurlu bahçeden geçtikten sonra köşke çift taraflı merdivenle çıkılıyordu. Bahçe uzayıp gidiyor, sonra bütün deniz kayalıklar. Büyük adanın büyük ada olduğunu işte o zaman anlıyordunuz. Adalarda, özellikle büyük adada bir ihtişam, bir saltanat yaşanmışsa, Madame Juliet'le sarraf eşinin köşkleri, bahçeleri bu saltanatta, ihtişamda herhalde başı çekmişti. Köşkteki eşya bana Topkapı Sarayı Müzesi gibi görünmüştü. Fakat Topkapı Sarayı'nda en küçük, en sıradan bir nesneye dokunmak yasakken, köşkte her şeyi elleyebiliyor, evirip çevirebiliyor, her şeye dokunabiliyordunuz. Üstelik kimse de size karışmıyor, kızmıyordu. Sonraları Ali Nizami Bey'in hikayesini okuyunca, Madame Juliet ile Ali Nizami Bey arasında bir yakınlık, özdeşlik kuracaktım. Belki anlatırım. Madame Juliet aşçısına, hizmetçisine, valesine ısrarla evlatlarım diyordu. Ne var ki evlatlarından ikide bir de yakınmak zorunda kalıyordu. Aşçı pehlivan tefrikalarına düşkündü. Karayibo'nun hayatı bitiyor, Kel Aliço'nunki başlıyordu. Arnavutoğlu Ali pehlivanı Yozgatlı Hasan takip ediyordu. Aşçı sabahtan akşama kadar bu tefrikaları okuyor, eski pehlivanların maceralarına heves ediyor, valeyle, çoluk çocukla güreşmeye kalkışıyor, balık çorbasının, güveçte yaprak sarmasının, patlıcan kayganasının pişirilmesi o kadar özen isteyen uskumru balığı kebabının tadını kaçırıyordu. Madame Juliet bu kez yapmacık, zoraki gülümsüyor. "Kuzum, aynı tefrika günde 20 kere okunur mu? Gazete idarehanelerine müracaat edip pehlivan tefrikalarını kaldırtacağım" diyordu. Vale denizler sevdalısıydı. Tam yemeğe oturulacak, üstelik sofra kalabalık, misafirler aç, valeyi arada bul. Madame Juliet nerede bu çocuk diye soruyor, plajda yanıtını alıyordu. Madame Juliet elinden gelse plajları kapattıracaktı. Dahası vale yalnızca denizler sevdalısı değildi, aynı zamanda fayton sevdalısıydı. Faytoncularla arkadaş olmuş, Yörük Ali'den, Dilburnu'ndan, plajlardan fırsat buldu mu, o fayton benim, bu fayton yine benim, adada geziniyormuş. Bazen büyük tur, bazen küçük tur. Bazen iskeleden Luna Park'a, Viran Bağ'a, Aşıklar Gazinosu'na, bazen Arabacılar Meydanı'ndan Maden'e, bütün ada ayaklarının altında bu çocuğun. Madame Juliet, gönül indire indire faytonculara rica ediyordu. "Lütfen bu çocuğu yanınıza almayınız, lütfen bu çocuğu yanınıza oturtmayınız. Köşk valisiz kalıyor." Hizmetçiye gelince, o da dans delisiydi. Adadaki dans yarışmasına geçen yaz gizlice katılmış, dans kraliçesi ikincisi olmuştu. Evet, evde şimdi bir kraliçe yaşıyordu. Her ne kadar ikinci kraliçe de olsa. İkinci kraliçe sabahtan başlıyordu Elvis dinlemeye, sallan yuvarlan dans etmeye, etekler kısaldı, kıçta jüpon, saçlar at kuyruğu, geçenlerde orkideli, leylaklı galle, vazo sallan yuvarlan yüzünden kırılmadı mı? Arkadaşları "çok yüz veriyorsun" diyorlardı Madame Juliet'e. Madame Juliet bakımlı ellerini, kıpkırmızı ojeli tırnaklarına gözlerini eğiyor, bir an düşünüyor, başını kaldırıyordu. "Ne yapalım, evladım onlar" diyordu. İşin tuhafı, bütün konuşmaların, şikayetlerin ortasında Madame Juliet'in evlatlarını biz hep sıkı düzen içinde görürdük. Aşçı mutfağından çıkmaz, o sıcakta başında külahı, harıl harıl yemek pişirir, akşam üstüne poğaça yetiştirir, hizmetçiyle birlikte çarşıya koşarlar, meyve sebze salısını alırlardı. Sıra selvilerdeki kış evi için şeftali zamanı şeftali reçeli, vişne zamanı vişne reçeli yapardı. Madame Juliet'in küçük yeğenleriyle birlikte plajdan dönen vale, güneş altında çocuklara bekçilik etmiş fakat denize girememişti. Madame Juliet, sen de sonra girersin. Adanın günü mü, denizi mi tükendi der, sevecenlikle gülümserdi. Günler geçer, güz yaklaşır, denizde kimse kalmaz, göç hazırlığı başlar, valinin küçük yeğenleri bekçiliği sona ermezdi. Misafirler geliyor, misafirler gidiyordu. Bazen yoldan, caddeden araba bulunamadığı için vale iskeleye koşuyor, fayton çeviriyor. Ancak o zaman Nizam Caddesi'ndeki masal köşküne gelirken faytoncunun yanına oturabiliyordu. Boş zamanlarında hizmetçinin asıl görevi, Madame Juliet'in büyük gardıroptaki yaz giysilerini, yaz tuvaletlerini her gün yeniden ütülemekti. Mevsimlikleri, kombinezonları, yeni moda juponları, fiyongaları, dantelaları. Madame Juliet elbiselerinin gardıropta kırıştığını düşünüyor ve hangi gün, hangi akşam, hangi elbisesini, tuvaletini biraz genç işi bulduğunu, hangi juponunu giyeceğini bilemiyordu. Çocukluğumda ve ilk gençliğimde, büyük adaya gidişlerimizde bir takım izlenimler kalmıştır. Sonra epey uzun süre adalara zaten pek uğramadım. İşte yine çocukluğumda büyük adadan geceleyin son vapurla ailecek dönüyorduk. Bu gezintimiz niye o kadar uzun sürmüştü? Yanılıyor olabilirim. Belki de son vapur değildi. Gökyüzünü usul usul kararırken görüyordum. Gece mavisi gitgide koyulaşıyor, gökyüzü lacivert kesiliyordu. Çok uzaklarda, ufukta, enginlerde hala kızıltılar, son uçuk maviler, bal mumu sarıları. Birer ikişer yıldızlar açıyordu. Kızıltılar ve maviler büsbütün kaybolunca yıldızlar parlamaya koyulmuştu. Birçok yıldız. Vapur yol aldıkça bitmeyen hatta çoğalan yıldızlar. O kadar ki saman yolunu bile açık seçik görmüş gibi oluyordu. Adalar denizinin gökyüzü öyle olurmuş ve ay şüpel göğü denirmiş. Bize hep sarımtırak görünen yıldızlar arasında ilk kez irili ufaklı, mavimsi, yeşilimsi, pembemsi yıldızlar da görüyor, şaşıyordum. Her zaman çok mu konuşkandım ki niye susuyorsun diye sormuşlardı. Yıldızlar o kadar güzel ki demiştim. Buna güldüler. Ben de gülmüştüm. Fakat içimden gülmüyordum, içimden gülmek geçmiyordu. Tam tersine yıldızların arşipel göğünün güzelliğini sonraki zamanlarım için saklamak istiyordum. Yıldızlara, uzaktaki adaların, büyük adanın, Heybeli'nin, Burgaz'ın, Kınalı'nın gitgide sönen ışıkları karışıyor, küçük adalarda, Sivri'de, Hayırsız'da, deniz fenerleri, bunlar da hepsi yeryüzünde göz kırpan yıldızlar olup çıkıyorlardı. Anmak istediğim çocukluk, gençlik zamanlarımda hangi adaya gidersek gidelim fakat daima en çok büyük adada yaz sıcaklarına serin deniz ve tuz yüklü rüzgar sanki itiraz eder, hemen iskelede mevsim değişir, yaz başlangıcı yaz sonu olur, mevsim adaların mevsimi olur, adalardan bir şeyler fısıldardı. Sonra çiçek, akasya, ıhlamur, mimoza kokuları, faytonları çeken atların dışkılarını bile örtbas ederek, hatta dışkı kokularını kendileriyle harmanlayıp adeta yok ederek büyük adayı sarıp sarmalardı. Sonra çarşıya sapmışsak, meşhur fırından sokağa buharlı buharlı dağılıveren çörek, kurabiye kokuları da pek hoşuma giderdi. Zaten adaya gidip de fırından bir şey almamazlık olmazdı. Öğle üzeri ve bazen günün başka beklenmedik sessizliğe hiç de elverişli olmayan saatlerinde, Nizam Caddesi'nde, madende, bazen bütün büyük adada bir sessizlik olur, dünya sanki dururdu. Bu, musiki gibi duyulan sükutlar diyor Abdülhak Şinasi. Bazen Zanos Paşa Caddesi'nde işte bu sessizlikte, bu suskunlukta, sıra sıra evlerin bahçelerindeki ağaçlar, yol boyu yaşlı, ulu ağaçlar, çok ince, belli belirsiz esintide yapraklarını söyleştirirler. Çocukluğun düşlemleriyle dolup taşan, Çince büyüyünce ve düşlem paramparça olduğunda yaprakların gizli, gizemli söyleşisi de bir hatırlayışa, buruk bir gülümseyişe dönüşüverir. Büyük adanın Aya Yorga Kilisesi'ni severdim. İkonalar ve mum ışıkları. Büyük kilise, küçük kilise, çan kulesi. Sonra hemen kır gazinosu. Hem dünyevi hem göksel bir şeyler duyum sanırdı. Soluk soluğa kalınarak çıkılmış tepede. Yorgunluktan mı bilmem. Göksellik sonunda kendimizi büsbütün kaptırırdık. Büyükada'nın Anadolu kulübünü sevmezdim. Zaten bahçesine içine pek ender girebilmiştim. Viktoryen üslubu olduğu söylenirdi. Bu Viktoryen'i bir türlü çözemezdim. Yapının madalyonları, kolonlarını adeta kıskanırdım. Demokrat Parti yıllarıydı ve Demokrat Parti'nin ekabir takımı Anadolu kulübünde birbirleriyle yarışırcasına boy gösterir, birbirine caka satardı. Bir şatafat, bir afır tafır içinde kulübe girip çıkanların arasında gelecekte de yer almayacağını daha o zamanlar bilir, kulübü, Anadolu kulübündeki hayatı, Anadolu kulübünün müdavimlerini galiba için için kıskanırdım. Sonraları yeşili, bitkileri daha çok sevdikçe, Büyükada'nın çamlıklarında, korularında, süpürge otlarına, koca yemişlere, taş meşesine, kırmızı boncuk meyveleri her dem tazelere rastladıkça, hele katır tırnaklarının bahar sarısına kapıldıkça, adanın bitki örtüsünü, bütün o her dem tazeleri, koca yemişleri, ardıçları, yaban sümbüllerini de pek çok sevecektim. Ali Nizami Bey'in Büyükada maceralarını okuduğumda, adalardan sanki soğumuş, epey uzak yaşıyordum. Gel gelelim eser, Ali Nizami Bey'in alafrangalığı ve şeyhliği beni yine Büyükada'ya çekmiş, hem de bu kez doğmadığım zamanlardaki Büyükada'ya gelmiş, orada o sıralar yaşamış gibi olmuştum. Yalnızca kişisel ada anılarım canlanmamıştı. Bir yandan da geçmiş zaman yazarının çocukluğundaki herhalde 1890'lardaki Büyükada'yı düşleyebiliyor, bu adayı şimdi gitmediğim, gerçeklikte Büyükada'dan daha güzel, daha romanesk buluyordum. Ali Nizami Bey'e kah Büyükada'daki Alafranga Köşkü'nde resimleri, kuşları, limonluğundaki çiçekleri arasında yıldızlı bir gecede Alafranga musikiyi dinlerken, kah Galata'daki dükkanlarına, Beyoğlu'ndaki apartmanlarına girip çıkarken, hep uçarılıklar, kaygısızlıklar, hoppalıklar ortasında rastlıyordum. O bir roman kahramanı, ben bir okurdum. Elbette daha çok Büyükada'da. Çünkü geçmiş zaman yazarı eserinde hiç değilse hikayesinin yarısından fazlasında Büyükada'yı anlatmak, yaşatmak istemişti. Bu yüzden de Ali Nizami Bey'in Avusturya şehirlerinden birinde konsolos olarak yaşadığı zamanları hemen hiç anmamış, Hamdi ise görmezden gelmişti. Ali Nizami Bey, ihtişamlı, şatafatlı Büyükada'nın artık ta kendisi gibiydi. Onunla birlikte adadan İstanbul'a silüetle bakıyor, birbirine karışan minareleri görüyor, menekşe yığınlarını çağrıştırır, mor sahile vuruluyordunuz. Kubbeler görüyordunuz, evlerin belli belirsiz şekillerini. Bu satırları okuduktan sonra Karaköy'den Kadıköy'üne her geçişte Topkapı'nın, Sultanahmet'in görünümleri bana Ali Nizami Bey'i hatırlatırdı. Sanki vapurda, güvertede değildim. Sanki ben de adadaki Ali Nizami Bey'in oturduğu köşkten İstanbul'un silüetine bakıyordum.